Ayrım 7. Cesur Kız. Kumsalda oturmuş, gözünde güneş gözlükleri, sabahın ilk saatlerinde sakin sakin denizi seyreden bu tatlı kız Ayten, yani ben. Cenk'le geçirdiğim güzel bir günün ardından babamdan yediğim dayağı anlatmıştım size, hatırladınız mı? Hatırlamadınız tabii, çünkü yanlış şifre kullanıyorum. Yaşına uygun sosyal faaliyetleri yüzünden Ayten'in yediği dayak kimin umrunda? Bakın şimdi hatırlayacaksınız. Hani beni 10 kilo zayıf gösteren siyah kotumun içine girmeyi becerememiştim. Sapık erkeklerin hafızalarında pantolonumu dizlerimden yukarı çekmeye çalışırkenki halim, kıskanç bayanların zihinlerinde de tombul bacaklarım yüzünden bunu beceremeyişim kayıtlıdır muhakkak. Erkek okurların gözlerini kapatacaklarını bilsem, benimkini çirkinleştirerek kendilerinkini güzelleştirdiklerini zanneden bayanlar için şu an mayo içindeki vücudumun tasvirini yapardım ama dedim ya, birinci gruba asla güvenemem. Bir ses geliyor kulağıma. Sen anlat, ben şerefsizim, iki gözümü de kapatırım bacım. Hadi bu cümleyi parçalarına ayırarak inceleyelim. 1. Ben şerefsizim. 2. İki gözümü de kapatırım. 3. Bacım. Sizce hangilerinin doğru olduğuna inandım? İkisini doğru, birini yanlış tahmin ettiniz. İki gözünü de kapatacağından eminim. Zaten bu yüzden anlamıyorum. Çünkü bacısı olmadığım o şerefsizin gözlerini kapattıktan sonra hayal gücünü nasıl çalıştıracağını biliyorum. Bu saldırgan yönüm çok hoşuma gidiyor. Körelmek bir yana, günden güne de bileniyorum. En son tatile gelmeden önceki buluşmamızda Cenk'i de minicik parçalara ayırdım. Daha iyisini bulamadığım için mi onunla çıkmaya devam ediyorum? Birisi bana kaltak mı dedi, yoksa nazik ve dolayısıyla kırılgan ruhum evham mı yapıyor? Dayak yeme olayının üzerinden bir yıldan fazla geçti. Elbette ki size anlattığım dayak olayının üzerinden o kadar zaman geçti. Babamla ikimizin de formunu koruyabilmesi için arada düzenli karşılaşmalarımızı yaptık ama şiddeti meşrulaştırmamak açısından onları anlatmıyorum. Belki bugün yiyeceğimi tahmin ettiğim dayağa şahit olursunuz. Şu kadarını söyleyeyim, hepsinde de kırdaki bir menekşe kadar masumdum. Bu benzetmeyi sadece güzelliğimi vurgulamak için değil, aynı zamanda şiddete karşı başvurduğum pasif direnişi çok iyi ifade ettiğinden seçtim. Bu yöntemi kullanan benden önceki en ünlü insan Gandhi'ymiş. Ki onu mini etek giydi diye kendisine dayak atan bir babası hiç olmamış. Bu noktada bilgi ve görgümdeki artışa dikkatinizi çekerek konuyu daha fazla dağıtmamaya çalışıyorum. Ben artık lise mezunu bir kızım. İçinizden bazıları üniversiteye gidemediğimi düşünüyor. Yargılarınızda aceleci olmayın lütfen. Sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Sizi hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ederek söyleyeyim, kazanmayı umuyorum. Ya da şöyle ifade edeyim, bir sözel bölüm öğrencisi olarak Menelaus teoremi bile ezberimde girdim ben o sınava. Bir ses daha geldi kulağıma, matematik ezber değildir. Önemli olan anlamak. Sizi şaşırtacağımı tahmin ederek belirteyim, bunu diyen amcaya kesinlikle saygı duyuyorum. Eğitim sistemimizin bizden beklediği matematik öğrenmemiz olsaydı dinlerdim de onu. Oysa vazife çok net tanımlı. Başla komutuyla bitti komutu arasında yeterli sayıda rakibe nakli toplatabilecek kadar fazla doğru şıkkı işaretleyebilmek. Şıklardan sonuca gitmek diye bir şey bile var bizim öğrendiğimiz matematikte. Ne diye uğraşacaksın o kargıcık buracık şeyi çarpanlarını ayırmaya? X yerine bir iki değer koy ve şıklarla karşılaştır. Ayrıntıya girdiğimin farkındayım ama bütün yıl kıpır kıpır gencecik beynim bu saçmalıklara katlandı. Ve şimdi hepsini söküp atmam kolay mı? Verdiğim örneklerden anlamışsınızdır mutlaka iyi bir yarış çıkarttığımı. Aslında sonucun ne olduğunu da tahmin ediyorum. Aldığım puan ve tercih yaptığım yerler belli ne de olsa. Saat 10'a geliyor. Kahvaltıyı hazırlamıştır annem. Gidip karnımı doyurmalıyım. Mayomun üzerine uzun ve tatil ölçülerinde oldukça kapalı tek parça elbisemi giydim. Babam tatil için ayrı bir kıyafet yönetmeliği uyguluyor. Bölgelere ve saatlere göre değişebilen, yoruma izin vermeyecek kadar net tanımlar içeren bir yönetmelik. Site sınırları günün her saatinde azami kapalılığı gerektiriyor. Mini etek bile tehlikeli ve yasak. Plaj babamın kendini açtığı bir yer. O kadar ki mayo bile serbest. Yine de bir sınır var. Örneğin bikini evlat katilliği nedeni. Ben yaşamı severim. Babamın katil olmasını da istemem. Ama en önemlisi göbeğimdeki yağların gözükmesine izin veremem. Bu yüzden bikini giymiyorum. Akşamları şehre aileyle birlikte inildiğinde mini etek ve askılı olmamak koşuluyla kolsuz bluz serbest. Kumsaldaki duşun altında ayakkabılarımdaki kumları yıkayıp koltuğumun altında havlum ve kitabım sitenin yolunu tuttum. Sizi engin kültürümle ezmek beni üste de merakta kalmanıza dayanamam. Böyle buyurdu Zerdüşt'ü okuyorum. Bu post bıyıklı Alman kadınlar konusundaki fikirlerini babamdan almış olmalı. Baban ondan almıştır diyorsunuz. Babamın bir kitap okuması, hele de bir filozofu okuması ne kadar olanaksızdır biliyor musunuz? O doğmadan 50 yıl önce ölmüş bir adamın onun fikirlerini çalmasından epey daha olanaksızdır. Genç bir kız olarak erkeklere benden bir tavsiye. Kadınlarla iyi geçinmezseniz, şöhretli ve bence epey de yakışıklı bir filozof bile olsanız, bu konuda anlamışsınızdır hangi konuyu kastettiğimi, mutsuzluk içinde ölürsünüz. Kumsaldan siteye yürümek neredeyse yarım saat alıyor. Aslında tam sitenin hizasına insem 15 dakika ama bu da yasak. Babam tanıdıklarım beni mayoyla görmemeleri için orada denize girmeme izin vermiyor. Bu önleme rağmen bazen tanıdıklara denizde rastladığım oluyor. Geçenlerde Faik amcayla karşılaştık. Kartoros, güya halimi hatırımı sorarken beni öyle süzdü ki tanıdıklardan kaçmak konusunda babama hak verdim. Sadece kadınlar değil, erkekler de garip yaratıklar. Hele de yaşlanırlarken. Geçen yıl 57 yaşındaki Halil dayım yengemi terk edip kendisinden 20 yaş genç bir kadınla evlendi. Duyduğuma göre kadının geçmişi de biraz şaibeliymiş. Hani Schopenhauer sizde ne eksikse karşı cinste onu ararsınız diyor ya, galiba bu erkeklerde yaş için de geçerli. Schopenhauer filan sizi iyice şaşırtıyorum değil mi? Cenk de çok şaşırıyor benim böyle konularla ilgilenmeme. Kafayı yememden korkuyor hatta. Şimdi aklıma geldi de Cenk'le benim ilişkimde kültürlerimiz arasındaki farkın sorun yaratmaması Schopenhauer'ın görüşüyle çelişmiyor. Bir de aramızda çekime neden olan onun çelimsizliği benim iriliğim var tabii. Yani ikimiz de neslimizi türün ortalamasına çekmeye çalışıyoruz. Tamam, sıkıldınız biliyorum. Kimse ukala bir kızla sohbet etmekten hoşlanmaz. En son şunu söyleyip kapatıyorum konuyu. Yaşamı doğru değerlendirmek için herkese biraz felsefe gereklidir. Hadi şimdi çiçeklerden, böceklerden bahsedelim. Şu evlerin bahçelerindeki sarmaşık güllerden ya da. Babam bu evlerden birini almadı yazlık olarak. Denizi teleskopla görebildiğimiz bir tepedeki beton yığınına saydı onca parayı. Kazıklandı resmen. Para kazanmayı beni şaşırtacak kadar iyi beceriyor da harcarken aynı performansı gösteremiyor. Site bir şeye benzemiyor, bari oturanlar insan olsa. Her hafta en az iki kavga. O niye mangalını onun duvarının dibinde yakıyormuş, öteki bahçesinde site yönetmeliğine aykırı biçimde çiçek ekmiş, Beriki'nin kızının dedikodusunu yapmışlar. Maçlar en az 3-4 round üzerinden oluyor ve molalar bir haftaya kadar uzayabiliyor. Bazen kadınlar, bazen erkekler, bazen de tüm aile çıkıyor sahaya. Teke tek mücadelelerin dışında hemşerilik ilişkilerine ya da mesleki yakınlıklara göre oluşturulmuş paktlar da var. Mesela biz ailece görgüsüz zenginler grubunda yer alıyoruz ve özellikle tahsilli züğürtlerle karşılıklı nefrete dayalı hoş bir çekişmemiz var. Paktlar arasındaki mücadele herhalde sıcak savaşın yol açacağı hasarın taraflarca bilinmesinden dolayı çarizlerle denklendirilen soğuk savaşlar şeklinde devam ediyor. Örneğin dün İngilizce öğretmeni Cengiz Bey bizim evin önünden geçerken babam kafasını gazeteye gömüp eşşi ol eşek dedi. Babamla fiziksel bir mücadeleye girse ikinci yumrukta ilk yumruğun kimden geldiğini hatırlamayacak kadar ağır hasarlı olacağını bilen Cengiz Bey kafasını kaldırmadan devam etti yürümeye. Yine de alternatif olduğu halde gezisinin dönüş güzergahını bizim balkonun önünden geçirmeyi ihmal etmedi. Dünya tatlısı torununa nasihatler eşliğinde para kazansan bile kro olma tamam mı Utkucuğum? İnsan olmaya çalış tamam mı? Minik Utku da dedesinin işbirlikçisi olarak hı hı diye aralıksız sorarak tacizin tekrarlanmasını ve pekiştirilmesini sağladı. Babam hiç sesini çıkartmadan yavaş ısınan bir ampul gibi kızardı durduğu yerde. Annemin yorumu da ilginçti. Kafayı yemiş bu adam. El kadar çocuğun anlayacağı şeyler mi anlattıkları? İşte geldik sevgili sitemize. Bazen bu insanların kendilerine neden işkence ettiklerini merak ediyorum. Doğru dürüst denize girdikleri yok. Yazın sıcağında birbirlerini yemek için buluşuyorlar her sene. Gösterişli demir kapıdan geçip girdim içeri. İki yanımdaki arabalardan sağdakiler genelde görgüsüzlere, soldakiler de züğürt tahsillilere ait. İki paktın arasından geçerken insan ister istemez paranın çok da önemsiz olmadığını düşünüyor. Elinde poşetle çöp varillerine doğru giden benim iki kadın irilikteki kadını son anda gördüm. "Günaydın Hafize teyze," diye seslendim. Büyük tehlike atlattım. 100 metre öteden bile kendisine selam verilmediğinde ölümcül bir kin dolduruyor içini. Gizli servisleri kıskandıracak ustalıkla hakkınızda toplandığı bilgileri ilgili makamlara bedavaya veriyor. Plajda mısır satan çocuğun benden para almadığını nasıl öğrendi hala merak ediyorum. Kazandın mı bir yeri? Diye bağırdı. Daha öğrenemedik dedim. İnşallah kazanmışsındır. İçinden Allah'ım ne olur sen beni ciddiye alma demiyorsa ne olayım. İnşallah dedim ben de ve yoluma devam ettim. Arka tarafın balkonunu yıkayan anneme günaydın dedim. Neredesin kızım sen? Sınav sonucumu öğrenmek için internet kafeye gittiğimi ama hatların çok dolu olduğunu söyledim. Elimdeki havluyu da o sormadan açıkladım. Hatların boşalması için plajda bekledim. Baban enişteni aradı ama o da girememiş. Enişteme özel bir kurye gönderseler benim nereyi kazandığımı sorup öğrenebileceğinden emin değilim. Arada bir bilgisayar varken hiç şansı yok. Yani bugünü rahat geçirebilirim. Sen işletmeye gidecektin değil mi Ayten? Nereyi kazanırsam oraya gideceğim anne. Ama baban işletme dedi. Annem için kocasının yetkisi öyle sınırsız ki babam devlet opera ve balesi dese ÖSYM'nin sonuç belgesiyle beraber bir takım balerin kostümü göndereceğine inanır. Babam kendisini önemli bir iş adamı zannediyor. Bu yüzden dükkanının kurumsallaşmasıyla ilgili beni de kapsayan planları var. İşte kendileri de geldiler. Günaydın baba. Yahu millet öğrenmiş. Biz niye hala öğrenemiyoruz senin nereyi kazandığını? Kızına güveni tam bir baba. Sınav sonucun demiyor. Nereyi kazandığını diyor. Ben sabah girdim ama çok yoğundu hatlar. Özel hat falan yok mu? Parasını fazla verip öğrenelim. Böyle saçma bir uygulamanın olmamasının sorumluluğu bana aitmiş gibi korkarak yok baba dedim. Teknoloji yok ki memlekette. Annem herhalde teknolojik olarak durumumuzun o kadar da kötü olmadığını kanıtlayıp babamın sinirlerini yatıştırmak için bu yeni termos çok iyi, çayı hiç soğutmuyor dedi. Daha da mı soğutsun? O kadar para saydık. Bence çağımıza ait hiçbir termos kendisi için ödenen paranın farkında değildir. Yine de babamın tepkisini mantıklı bulduğumu belirtecek mimikler yaptım. Kahvaltı masasında oturacağı sandalyeyi tutarken. Babam çayını karıştırırken yine bizim yazlıktan denizin çok iyi göründüğünü söyledi ki yanılıyor. Kavaklıkla otel binası arasından görünen deniz zannettiği yer aslında gökyüzü. Onun iddiasına göre güneş her akşam bizim manzaramızdaki denizin içine dalarak batıyor. Arkasından yıldızlar bizim denizimizde boy gösteriyor. Kısacası babam burayı alırken gökyüzü manzarasına para ödediğinin hala farkında değil. Ekmeğimin üzerine sürdüğüm tereyağı ve vişne reçelini zevkten gözlerim kapanarak ısırmışken babamın cep telefonu çaldı. Hemen uzanıp aldı ve ekrana baktıktan sonra açtı. Öğrendin mi damat? Sanırım bu telefon benimle ilgili. Neresi neresi? Onu şaşırtan bir yer. Yahu oğlum olur mu? Felsefe yazmadı ki o. Savunmamı babamın verdiği bu fikir üzerine kursam mı? Sınav sistemi o kadar çarpıklaştı ki insanları hiç yazmadıkları bölümlere gönderiyorlar. Emin misin oğlum? Eniştemin söylediklerini tahmin edebiliyorum. Evet babacığım eminim. Hem adı hem soyadı hem de ÖSYM numarası tutuyor. Babam döndü. Ayten bu felsefeyi kazanmış diyor. Ben başımı önüme eğip susma hakkımı kullanmak istiyorum. Sen felsefe yazdın mı Ayten? Biliyorum avukatımın gelmesini beklemeyecek babam. Söylesene be felsefe yazdın mı sen? Yazdım baba dedim en sevimli ve en masum halimle. Nursen bu ne diyor? Babam kim bilir nasıl bir şok yaşıyor ki sorgu faslını böyle uzun tutuyor. Annem kocasının öfkesinin nedeni beni duyamamasıymış gibi söylediğimi tekrarladı. Ve babam girdiği şoktan kurtulamadan hemen önce kendimi içeri attım. Birinci tercihini kazanmış bir öğrenci olarak milletin gözleri önünde kutlanmak mahcup eder beni. Babam peşime takılırken güzelim termosu düşürdü. Bunun benim işletme yerine felsefe okumamla hiç ilgisi olmadığı halde hepten zamanadan çıktı. Bir ara gönlümü felsefeye kaptırmakta yanlış mı yaptım diye düşündüm. Sonra babamın sert bir hamlesiyle kendime geldim ve kızım Ayten dedim. İlgini çekmeyen bir bölümde okuyup ömür boyu sevmediğim bir meslekte dayak yiyeceğine çilen bu olsun. Fırtınayı yine o kırdaki güzel menekşe gibi atlattıktan sonra hiç acı da hissetmedim. Azıcık babamın darbe yiyen ticari fantezisine, daha çok da annemin kırılan termosuna üzüldüm. Kız ararken. Saate baktım yemeğe 20 dakika kalmış. Devam ettim klavyeyi tıkırdatmaya. Yeter oğlum yeter. Cümlemi bitirdikten sonra yanındaki koltuğu ona doğru iterek gel dostum dedim. Tahir bu. 8 kişilik laboratuvarımızın 8 erkeğinden biri. Hatta anlattıklarına bakılırsa en erkeği. Kalan 7'miz onun yanında fasulye sayılırız. Oğlum sen 10 parmak mı yazıyordun? Askerde öğrendim dedim. Koltuğu geriye doğru çekip uzun bacaklarını kübiğimin yarısını kaplayacak şekilde uzattı. Moruk, dün internette yeni bir hatunla tanıştım. Hadi ya, Şaşırmış gibi yapıyorum ama çok da umurumda değil tavladığı yeni hatun. Kendi derdimdeyim ben. Yaşım 30 oldu. Saçlarım dökülüyor. Her gün 10 saat bilgisayarın başında oturmaktan bedenim armuda benzemeye başladı. Omuzlarım günden güne daralırken popom büyüyor. Mühendisim. Güya doktorluktan sonra kız istemeye en yetkili ikinci meslek ama hala abazayım. Sorunun ne olduğunu biliyorum. Evlenilecek erkek grubundayım ben. Eğlenilecek erkek değil. İşin sonunda nikah masası görünmüyorsa artılarımın karşı cinsin gözünde kıymeti yok. Bunu anlayalı beri güzel olması koşuluyla parmağıma yüzüğü takacak bir bayana da fitim. Bana nispet yapar gibi uzun ve gür saçlarını elleriyle geriye attı Tahir. Kız çılgın lan, gecenin birinde buluşalım dedi. Buluşmadın mı? Korktum oğlum. Neden korktun? Bunu soran ben değilim. Laboratuvarımızın bir başka sakini Alper. Yo, ona sakin demek yanlış. Abazalık başına vurduğundan gittikçe daha hırçınlaşıyor. Yanımda sürüklediği koltuğu kızdığı birini atıyormuş gibi itti. Tahir'in ayaklarına çarpıp durdu koltuk. İbne misin lan? Niye buluşmadın kızla? Alper kendisinden esirgenen bütün kızların ona verildiğini düşündüğünden çok kızıyor Tahir'e. Ve bu Tahir'in hoşuna gidiyor. Gururunu okşuyor herhalde. Otur otur, yeni maceramı anlatayım sana. Bir şey söylemeden oturdu Alper. Az sonra iki kişi daha sandalyelerini çekti yanımıza. Günde 3-4 kez çevirmezsek rahat edemeyeceğimiz abazalık geyiği başladı. Bazen halimizi yukarıdan seyredip gülüyorum. Hiçbirimiz kör ya da topal değiliz. İşimiz gücümüz de yerinde. Peki nedir bu bahtsızlığımız? Basiretimizi bağlayan, bize ekmeğimizi veren bilgisayar mı? Onun sanal dünyasına gömüldüğümüzden mi beceriksizleşiyoruz gerçek dünyada? Tahir'e de inanmıyorum aslında. Bizi saf bulmuş atıyor bence. Geçen hafta anlattığı hikaye mesela. Güya kız bakire ama verdiği ayrıntılara çıkınca matahari gibi seviştiyor çıkıyor ortaya. Beyler, bu ülkenin en önemli sorunu kadın erkek ilişkileri. İsmail bildik nutuna başladı. Küçücük boyuyla ayakta zıplaya zıplaya bağırıyor. Bağırma oğlum, sakin ol dedi Tahir gülerek. Öteki daha da arttırdı sesini. Oğlum, kadınlar depresyonda, erkekler depresyonda. BBC'nin yaptığı bir araştırmaya göre kendini en mutsuz tanımlayan iki ülkeden birisiymiş Türkiye. Öteki ülke hangisiymiş lan dedi Alper. Nedeni cinsellik beyler. Öyle ateşli konuşuyor ki insan etkileniyor. Yürüyün arkadaşlar, mutlu olmak bizim de hakkımız dese kemerleri çözüp gideceğiz peşinden. Bu teklifi benim yapmama çok az kala cep telefonum çaldı. Arayan ablam. Akşam mutlaka ona uğramamı istiyor. Akşam oldu ve ona uğradım işte. Neval açtı kapıyı. Karşılama cümlesi şu. Annem sana kız bulmuş dayı. Biraz daha gülse ağzı yırtılıp kulaklarıyla birleşecek. Bacak kadar çocuklara da eğlence olduk ya, Allah bu kızları nasıl bilirse öyle yapsın. Önce bir hoş geldin desene kız dedim. Sarışınmış dayı, gözleri de yeşilmiş. Ablamla annem arasında beni evlendirmek için amansız bir yarış var. Sen her şeye burnunu sokma bakayım dedi salondan beni karşılamaya çıkan ablam ve devam etti. Murat gülüm, kız tam senin beğendiğin gibi. Sarı saçlı, uzun boylu, yeşil gözlü. Ne yalan söyleyeyim, keyfim yerine geldi. Filiz Akın'ı mı ayarladınız dedim. Ondan bile güzel. Dayım gülüyor dedi Neval. Sen gördün mü? Fotoğrafını gördüm Murat. Vallahi bir içim su, hem de öğretmen. Kız ablamın dairedeki arkadaşlarından birinin görümcesiyle aynı okulda çalışıyormuş. Tavşanın suyunun suyu yani. Ama kısmet işte. Heyecandan dizlerim titremeye başladı. Eniştemle selamlaşıp artık abaza değilmişim gibi mutlulukla koltuğa oturdum. Murat, o dükkanı 60 milyara satmış herifler. Eniştem hangi dükkandan bahsediyor bilmiyorum. Bizi 55'e bırakacaklardı. Kendinde batıracak para kalmadı, benim biriktirdiğim 3 kuruşun peşinde. Ablam susturdu onu. Kız beni beğenecek mi bakalım? Beğenecek tabii, fotoğrafını gönderdim görüşelim demiş. Hangi fotoğrafımı gönderdin? Vesikalığını verdim. Ehliyettekini mi? Saçlarını geriye taramışsın ya. En nefret ettiğim fotoğrafım. Aynı kuaför çırağına benziyorum orada. Gözlerim de nasıl olduğunu hala hayret ediyorum, şaşı çıkmış. Ona bakıp olur demişse kızın gözleri pek iyi görmüyor herhalde. Canım sen erkeksin. Aklı başında kız evleneceği adamın tipine mi bakarmış? Ablam bunu deyince çaktırmadan enişteme göz attım. Surat benimkinden bin beter. Adamcağız yemek yerken burnunu ısırmamak için dikkat etmek zorunda. Ablamın evlenirken kocasının tipine bakmadığı kesin de neyine bakmış onu bilmiyorum. 15 yıldır denediği hiçbir işi beceremedi. Ben bakarım, dedi Neval. Bakarsan bulursun bir işe yaramaz, oturursun. Annen gibi, dedim içimden. Bizim bir arkadaş var Murat, Edirneli. Ne yapayım yani enişte, der gibi baktım. Benim de memleketin dört bir yanından arkadaşlarım var. Kimi Urfalı, kimi Trabzonlu. Birlikte Edirne ciğercisi işine girelim, diyor. Sen sus İsmet, dedi ablam. Sen hiç Edirne ciğeri yedin mi Murat? Yemedim enişte. Ben de yemedim ama çok methetti arkadaş. Hesapladık 30-40 milyara kuruluyor tezgah. Satacağı şeyin tadını öğrenmeden batıracağı parayı aramaya başlayan bir adam. Ablam bununla evlenemeyecek diye annemi canına kıymakla tehdit etmişti. Şu kadın milletini anlayan biri gelsin. O da bana fotoğraf filan gönderdi mi? Ya ne yapacaksın fotoğrafı gülüm? Kız tam senin istediğin gibi diyorum. Güvenmiyor musun bana? Başka çarem var mı? Kendime güvendim, bir halt edemedim. Arkadaşlara güvendim, benden beter çıktılar. Arabama güvendim, o bile işe yaramadı. Artık onların dilinden onlar anlar diye ailemdeki kadınların eline bıraktım kaderimi. Görüşme mi ayarlayacaksın sen şimdi? Ayarlayacağım. Bak yalnız peşinen, kızla niyetin ciddiyse görüşeceksin. 30 yıldır kaç kızla oynamış ki bu uyarıyı yapıyorsun kardeşine? Kolasına ilaç atacak değilim, dedim. Ablam fırsattan istifade erkeklerin güvenilmezliği konusunda Neval'e briefing vermeye başladı. İsmail'in ateşli nutukları geldi aklıma ve haklı buldum onu. Daha küçükten kızlar böyle yetiştirilirse tabii toplumun kanayan yarası olur kadın erkek ilişkileri. Belki de kurtuluşun eşiğinde olduğuma inanmanın iyimserliğiyle müdahale etmedim ablama. Kendi sorunumu çözmekteki başarısızlığım ortadayken başkaları için mücadele etmem saçma olur. Hem de ablamı karşıma almak pahasına. Şu an isteyeceğim son şey onu kızdırmaktır. Hatta gözüne girmek için Neval'e, evet yeğenim annen haklı. Biz erkeklerin tümü kadın cinsini kirletmek için yaratılmış iğrenç sapıklarız demeyi bile düşündüm. Enişten fırsat vermedi. Karısını bıraktığı boşluktan yararlanıp bana Edirne ciğerciliğinin püf noktalarını anlatmaya başladı. Meselenin özü ciğerin sinirlerini iyi ayıklamaktaymış. Döner gibi ince ince dilimleniyormuş bu. Murat, bunun en iyi tarafı henüz Edirne dışında keşfedilmemiş olması. Ankara'ya ilk biz getireceğiz. Bir tuttu mu? Burası eniştem için kifayetsiz kaldığı, sözün bittiği yer. Bir tuttu mu? Bir becerdik mi? Bir ayağa kaldırdık mı? Tüm projelerinde bu noktada durup gözlerini kısar, dişlerini sıkar, dünyanın anasını satacakmış gibi bir ifade alır yüzü. Onu böyle görünce başarmasından korkarım. Melda ile buluşmamız 10 dakika kaldı ve ben hala arabamı park etmeye çalışıyorum. Kolejin arkasında hep yer bulurdum. Bu defa abazanlıktan kurtulmamı istemeyenler birlik olup tek karış boşluk bırakmamışlar yol kenarlarında. Kocatepe'ye doğru giderken neden kolejdeki otoparka bırakmadığımı düşünüp salaklığıma hayret ettim. Trafik de berbat, yanaklarımdan aşağıya gözyaşları gibi ter damlaları süzülüyor. Olduğumdan 3-4 kilo zayıf görecek kız beni. Sonunda arabayı park ettim ama 2 dakika içinde Giman'ın önünde olmazsam ilk buluşmasına geç kalan bir angut durumuna düşeceğim. Allah'tan yokuş aşağı da koşması rahat oluyor. Rezillik, vallahi rezillik. Kız beni güreşten çıkıp duş almadan üzerine takım elbiselerini geçirmiş bir ayı zannedecek. Kulağımın dibinde çalan korna sesleriyle kendimi mermi gibi ileri attım ve ezilmiş bir ayı olmaktan kıl payı kurtuldum. Konur sokakta bugün her zamankinden daha kalabalık. Bayanlar dahil önüme kim çıkarsa omuzluyorum. En kibarı çüş olmak üzere çeşitli uyarılar fırlatıyorlar arkamdan ama dönüp bakmıyorum. 7. ayrımın sonu, sayfa 107.